Ayrım 50. İtiraflar. Augustinus. Sayfa 476. 22. bölüm. Yaratılış kitabının "İnsanı suretimizde yaratalım" ile başlayan satırı. Ruhun ıslahı. 32. İşte bak Rab Tanrımız, yaratıcımız, kötü yaşayarak ölümümüze neden olan tutkular şu dünya aşkından kendilerini uzak tutunca ve iyi yaşayarak önümüzdeki canlı ruha hayat vermeye başlayınca havarine söylettiğin şu sözün gerçekleşmiş olacak. Bu dünyaya kapılmayın. Bunun hemen ardından eklediğin sözün de yerine oturacak sonra. Çünkü şöyle demişsin. Ruhunuzu ıslah ederek ıslah olun. Şu var ki kendi cinsinize göre dememişsin. Yani bize yol göstereni, kendimize örnek almamızı ya da daha iyi birisinin hakimiyetinde yaşamamızı ima etmemişsin. Evet, sen şöyle demedin. İnsan kendi cinsine göre olsun. Bunun yerine şöyle dedin. İnsanı bizim suretimizde ve bize benzer yarattık. Böyle dedin. Çünkü iradenin ne olduğunu tanıtlamak istedin. Bu yüzden seni muştulayarak evlatlarına babalık eden, onların asla küçük birer çocuk olarak kalmalarına izin vermeyen ve onları sütüyle besleyip bir ana şefkatiyle sarıp sarmalayan elçin, ıslah olun dedi. Zihinlerinizi ıslah edip Tanrı'nın iradesinin ne olduğunu anlamak için, o iyiliğin, o yüce mutluluğun, o mükemmelin ne olduğunu anlamak için ıslah olun. Demek ki sen bu yüzden insan olsun demiyorsun. İnsanı yaratalım diyorsun bu yüzden. İnsanı kendi cinsine göre yaratalım demiyorsun. Onu kendi suretimizde ve kendimize benzer yaratalım diyorsun. Çünkü insan zihinsel olarak ıslah olduğunda, senin hakikatini görüp kavradığında kendisine örnek alacağı bir insanın kılavuzluğuna ihtiyacı kalmayacak. Senin kılavuzluğunda kendi kendine senin iradenin ne olduğunu, o iyiliğin, o yüce mutluluğun, o mükemmelin ne olduğunu tanıtlayacak ve bu yetiyi elde ettiğinde sen ona birlikteki üçlüyü ya da üçlüdeki birliği nasıl anlayacağını öğreteceksin. Demek ki bu yüzden çoğul olarak insanı yaratalım deniyor ama hemen ardından tekil olarak Tanrı insanı yarattı deniyor. İlk ifadede çoğul olarak bizim suretimizde denirken ikinci ifadede tekil olarak Tanrı'nın suretinde deniyor. O halde insan kendisini yaratan Tanrı'nın suretinde Tanrı'nın bilgisine ererek ıslah oluyor. Ruhani bir varlık olarak yaratıldığından dolayı da her şeyi, tabii yargılanması gereken her şeyi yargılayabiliyor ama hiç kimse tarafından yargılanmıyor. 23. Bölüm. Yaratılış Kitabı 1. Denizdeki balıklara hakim olsun. Bir Hristiyanın yargıda bulunabileceği konular. 33. İnsan her şeyi yargılar ifadesi, insan denizdeki balığa, havadaki kuşa, yeryüzündeki bütün evcil ve yabani hayvanlara, bütün toprağa ve toprakta sürünen bütün sürüngenlere hakimdir anlamına gelir. İnsan bu hakimiyeti anlama yetisiyle sağlar. Anlama yetisi sayesinde Tanrı'nın ruhunun gerçeklerini algılar. Tersi olsaydı kendisine bahşedilen onurlu mevkiye rağmen insan anlayıştan yoksun kalacaktı. Akıldan yoksun hayvanlarla kıyaslanacak, onlardan bir farkı olmayacaktı. Bu yüzden senin kilisenin, Tanrımız senin inayetinle bahşettiğin ruhani anlamda yargılama hakkı var. Çünkü biz senin hayırlı işlerini gerçekleştirmek üzere senin suretinde yaratıldık. Bu hakka sadece kilisenin ruhani başkanları sahip değil, bu başkanlara ruhani olarak tabi olan hazurun da sahip. Çünkü sen insanları erkek ve kadın olarak yarattın. Senin ruhani inayetinde herkes birbirine eşit. Bu yüzden erkek ve kadın arasında cinsiyet farkı yok. Tıpkı Yahudi, Yunan, köle ya da özgür arasında bir fark olmaması gibi. Demek ki ruhani insanların ister kiliseye başkanlık etsinler, isterse başkanlara itaat etsinler, hepsinin ruhani anlamda yargılama hakları var. Yine de gök kubbedeki ışıkları, yani ruhani gerçekleri yargılayamazlar. Çünkü böyle yüce bir yetkiyi yargılamak onlara düşmez. Senin kitabını da yargılayamazlar. Üstelik o kitapta bazı noktalar karanlıkta kalmış olsa bile. Biz bütün anlama gücümüzü o kitaba teslim etmişiz. bizim algımıza kapalı olan kısımlarından bile eminiz. Bunların uygun ve doğru şekilde aktarılmış olduğundan eminiz. Ruhani olan ve yaratıcısının suretine benzerliğinden dolayı Tanrı'nın bilgisine erip ıslah olmuş insan bile sadece yasanın uygulayıcısıdır. Onun hakimi değil. Kaldı ki insanlar arasında kimin ruhani, kimin dünyevi olduğuna da karar veremez. Bu ayrım ancak senin katında anlaşılır. Bize insanların yaptığı işler henüz gösterilmedi ki. Onları verdikleri meyvelerden tanıyalım. Ama sen ya Rab, onları tanıdığından onları ayırdın ve gök kubben yaratılmadan önce onları çağırdın. Ruhani insan bu dünyanın fırtınalarına uğramış insanlar hakkında yargıda bulunamaz. Çünkü insan dışarıdakileri nasıl yargılayabilir? Kimin dünyadan gelip de senin inayetinin tatlı alemine girdiğini, kimin hala imansızlığın acı tadını tatmakta olduğunu bilemeyeceğine göre. 34. İşte bu yüzden kendi suretinde yarattığın insanın ne göğün ışıklarına hakim olma yetkisi var, ne de gözüyle göremediği gökyüzüne. Ne gökyüzünden önce yarattığın gündüze, ne geceye, ne de bir araya toplanan sulara ya da denize. Sadece denizdeki balıklara, havadaki kuşlara, bütün hayvanlara, bütün toprağa ve toprakta sürünen bütün sürüngenlere hakim olma yetkisi var. İnsan doğru olanı beğenip onaylar, yanlış gördüğünü onaylamaz. Ya merhamet edip suların tam ortasından bulup çıkardığın insanların sırlara erdiği o kutsal ayinlerde uyguluyor bu yetkisini. Ya iman sahibi dünyanın besini olsun diye denizden çıkartılan o balık ikram edildiğinde kutlanan o ayinde ya da kitabının yetkisine tabi olan kelimeler ve ifadelerle vaaz verdiğinde. Yani göğün altında uçan kuşlar misali. Senin öğretini açıklayabilir, yorumlayabilir, tartışabilir, tartışmaya açabilir, seni övebilir ve senden yardım dileyebilir. Dilinden dökülen kelimelerin insanların karşılık verebileceği ve amen diye haykırabilecekleri bir anlamı olabilir. Söylediği bu sözler, kulakların işitebileceği yüksek sesle söylenmek zorundaysa, bunun nedeni dünyanın derin bir deniz, bedeninin de kör olmasıdır. İnsanlar gerçekleri göremez. Bu yüzden kulaklarda çınlaması şart. Demek ki kuşlar yeryüzünde üreyip çoğalsa da kökenleri sularda. Ruhani insan, imanla yapılan işlerde, davranış tarzlarında, toprağın verdiği ürünleri andıran zekatlarda, doğru gördüğünü beğenerek ve yanlış gördüğünü kınayarak da yargıda bulunabilir. İffet de oruç tutarak bedensel duyularıyla algıladığı şeyler üzerine huşu içinde tefekküre dalarak tutkularına gem vurmayı öğrenen ve yaşamaya başlayan ruh hakkında da yargıda bulunabilir. Kısacası demem o ki düzeltilebileceği her şey hakkında yargıda bulunabilir. 24. Bölüm Yaratılış Kitabı. Tanrı onları çoğalın diyerek kutsadı. Tanrı onları kutsayarak dedi ki, üreyin, çoğalın, tüm yeryüzünü doldurun ve onu denetiminiz altına alın. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara ve toprağın üstünde gezinen bütün hayvanlara hakim olun. 35. Ama şu cümlenin anlamı ne? Nasıl bir sır saklıyor içinde? Bak, kutsuyorsun insanları, ya Rab, çoğalsınlar, artsınlar ve yeryüzünü doldursunlar diye. Bundan bir şeyler çıkarabilmemiz için hiç mi ipucu vermiyorsun yani bize? Peki, niçin aynı şekilde kutsamadın gün dediğin ışığı, gök kubbeyi, göksel ışıkları, yıldızları, toprağı, denizi? Sana ancak şunu söyleyebilirim. Bizi kendi suretinde yaratan Tanrımız, sen aynı şekilde balıkları ve balinaları çoğalsınlar, artsınlar ve denizin sularını doldursunlar diye kutsamamışsan, kuşları da yeryüzünü doldursunlar diye kutsamamışsan, sana ancak şunu söyleyebilirim ki, sen özellikle insanı kutsayarak ona cömert bir armağan bahşetmek istemişsin. Ağaçlara da, bitkilere de, yeryüzündeki hayvanlara da, aynı armağanın bahşedilmiş olduğunu anlasaydım sözlerinden, kutsanmanın çoğalarak artan bütün canlılara özel olduğunu söyleyebilirdim. Ama ne bitkilere, ne ağaçlara, ne hayvanlara, ne de sürüngenlere, üreyin, çoğalın denmemiş. Üstelik bütün bu canlılarda tıpkı balıklar, kuşlar ve insanlar gibi çoğalarak arttıkları ve türlerini korudukları halde. 36. Öyleyse ne demem gerekiyor ey nurum, ey hakikat? Bunda özel bir anlam yok. Öylesine söylenmiş bir laf mı bu yani? Hayır, asla. Ey hürmetin babası, böyle bir şey söylemek senin kulunun aklına bile gelmemeli. Ben bu sözde ne kastettiğini anlamıyorsam, daha iyi yorumcular, yani benden daha zeki olanlar, her birine bahşettiğin anlama yetilerinin el verdiği ölçüde buna daha iyi bir açıklama getirsinler. Ama benim şu yorumum da senin katında kabul görsün. Çünkü ben bu yorumu yaparken ya Rab, senin bu sözü boş yere söylemediğine inandığımı itiraf ediyorum. Ve metindeki sözünü okuduğumda aklıma gelen düşünceyi de söylemeden geçmek istemiyorum. Çünkü doğru bir düşünce benimki. Üstelik senin kitabındaki mecaz sözleri böyle yorumlamamda bir sakınca olmayacağına da inanıyorum. Çünkü bir şekilde zihnimizde yakaladığımız anlamı somut olarak pek çok şekilde açıklayabileceğimizi biliyorum. Somut olarak bir şekilde açıklayabileceğimiz bir anlamın da zihnimizde pek çok şekilde yorumlanabileceğini. Tanrı sevgisi ve komşumuza duyduğumuz sevgi ne kadar basittir mesela. Ama somut olarak ne çok sembolle, ne çok üslupla ve her bir üslupta da ne çok deyişle ifade edilir. Sudaki yaratıklar da işte böyle çoğalır ve artar. Tekrar dikkat et okur ne okuduğuna. İşte bak kutsal kitap. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı derken doğruyu bize bir tek şekilde sunuyor. Kullandığı üslup da bunu tek bir şekilde ifade ediyor. Ama bu ifade pek çok şekilde yorumlanmıyor mu? Yanıltmaksızın, hata yapmaksızın. Bütün yorumların hepsi kendine göre doğru değil mi? İşte insan soyu da böyle çoğalıyor ve artıyor. 37. O halde varlıkların doğasını mecazi olarak değil de düz anlamıyla düşünürsek, tohumdan doğan her şey üreyin ve çoğalın sözünün muhatabı kılınır. Ama metni mecazi anlamda inceleyecek olursak, ki bana göre kutsal kitap bu niyetle kaleme alınmış, çünkü kutsamanın sadece denizdeki yaratıklarla ve insan soyuyla ilişkilendirilmesi rastlantısal olamaz. İşte o zaman mecazi olarak gök ve yer şeklinde betimlenmiş ruhani ve maddi varlıklardaki çokluğu görebiliriz. Aynı şekilde ışık ve karanlık olarak betimlenmiş dürüst ve dürüst olmayan ruhlardakini de, su ile suyun arasına sağlam şekilde yerleştirilen bir gök kubbe olarak betimlenen, Tanrı'nın yasasını bize bildirmekle görevlendirilmiş kutsal yazarlardakini de, deniz olarak betimlenen, iman etmediğinden acı bir yaşam süren insan topluluğundakini de, kuru toprak olarak betimlenen, dindar ruhların azmindekini de, tohumlu bitkiler ve meyve veren ağaçlar olarak betimlenen, şu anki yaşamda gerçekleştirilen hayırlı işlerdekini de, gök kubbedeki ışıklar olarak betimlenen, ıslah edilmemize yönelik bize açıklanmış olan ruhani armağanlardakini de, canlı ruh olarak betimlenen, nefse hakimiyetle denetim altına alınmış tutkulardakini de, işte biz bütün bunlarda çoklukla, bollukla ve çoğalmayla karşılaşıyoruz. Ama çoğalacak ve artacak olan şeyi, ancak somut olarak açıklanan simgelerle ve zihinsel olarak algılanan kavramlarla keşfediyoruz. Çünkü tek bir doğru birçok şekilde ifade edilebiliyor ve tek bir ifade pek çok şekilde doğrulanabiliyor. Suların çoğalıp artması somut simgelerle açıklanmak zorunda. Çünkü biz bedenimizin derin deniziyle sarılmışız. Keza insanların çoğalıp artmasını da zihinsel alemdeki kavramlarla anlayabiliyoruz. O da verimli bir akla sahip olduğumuzdan. İşte bu yüzden senin hem sulara hem de insanlara çoğalıp artın dediğine inanıyorum ya Rab. Bu kutsamayla bize tek bir şekilde anladığımız şeyleri pek çok şekilde açıklayabilme ve örtülü olarak tek bir şekilde yazıldığını gördüğümüz şeyleri de pek çok şekilde anlayabilme olanağı ve yetisi bahşetmiş olduğunu düşünüyorum. Böylece denizin suları doluyor çünkü bu sular değişik simgeler olmadan hareket etmiyor. Denizle betimlenen insan, zihninde ancak değişik simgelerle suların irili ufaklı balıklarla dolduğunu anlamlandırabiliyor. Aynı şekilde toprak da insan soyuyla doluyor. Çünkü onun kuruluğu insanın hevesinde ve aklın toprağa hakimiyetinde görünür kılıyor. 25. Bölüm. Yaratılış kitabı. İşte yeryüzündeki her otu size gıda olarak verdim. İşte yeryüzünde tohum veren her otu, türüne göre tohumu meyvesinde bulunan her ağacı size veriyorum. Bunlar sizin gıdanız olacak. 38. Kutsal kitabının bundan sonraki sözünün de bana ne gibi bir anlam çağrıştırdığını söylemek isterim ya Rab. Söyleyeceğim de, çünkü korkmuyorum. O sözlerde görmemi istediğin anlamı bana esinlediğine göre yaptığım yorum da doğru olacaktır. Senden başkası bana bunları esinleseydi doğru bir yorum getireceğine inanmazdım. Çünkü sen hakikatsin, insanlarsa birer yalancı. İşte bu yüzden yalan söyleyen aslında kendi doğasına uygun olarak konuşur. Öyleyse doğru konuşmam için senin doğana uygun konuşmamı bahşet. İşte bak, sen toprağın üstüne ekili ve tohum veren her bitkiyi, tohumu meyvesinde olan her ağacı bize yiyecek olarak sundun. Sadece bize değil, gökte uçuşan her kuşa, karada gezinen her hayvana ve sürüngene de. Ama bu yiyeceği balıklara ya da balinalara sunmadın. Toprağın verdiği bu meyvelerin mecazi anlamda yorumladığımızda senin merhametinin eserleri olarak anlaşılması gerektiğini söylemiştik. Çünkü bu yaşantımızın temel ihtiyaçlarını bereketli topraktan elde ediyoruz. Dini bütün bir adam olan Onesiforus'un da toprağı böyle bereketli bir topraktı ve sen onun bütün ailesine merhametini bağışladın. Çünkü bu adam hep Paulus'un içini ferahlattı ve onun zincire vurulmuş olmasından hiç utanmadı. Paulus'un överek bahsettiği Onesiforus, Paulus'un Roma'da hapse atıldığı yıllarda kendisinden yardımını esirgemeyen dindar bir Hristiyandı. Diğer kardeşleri de aynı şekilde davrandılar. Aynı şekilde meyve verdiler ve Makedonya'dan gelip bütün ihtiyaçlarını karşıladılar. Aranızdayken ihtiyacım olduğu halde hiçbirinize yük olmadım. Çünkü Makedonya'dan gelen kardeşler ihtiyaçlarımı giderdiler. Size yük olmamaya hep özen gösterdim. Bundan böyle de özen göstereceğim. Ama bazı ağaçlar vardı ki Pavlus'u nasıl da üzdüler. Çünkü meyve verip ona olan borçlarını ödemediler. Şöyle der Pavlus, ilk duruşmamda kimse benden yana olmadı. Herkes beni terk etti. Yine de bunun hesabı onlara sorulmasın. Tanrısal sırlara erip ruhsal öğretiyi bize aktarmakla görevlendirilen azizlere gıdalarını vermemiz boynumuzun borcu. İnsan oldukları için bizim bu borcu onlara ödememiz gerekir. Öte yandan canlı bir ruh oldukları için de onlara bu borcu ödemeliyiz. Çünkü onlar her şeyden el ayak çekerek bize nefse hakimiyet konusunda örnek oldular. Dahası kanatlı varlıklar oldukları için onlara bu borcu ödemeliyiz. Çünkü sayelerinde yeryüzüne hayır duaları yağıyor. Çünkü onların sesleri dünyanın dört bir yanına dağılıyor. 26. Bölüm. Komşumuza yaptığımız iyilikten doğan haz ve yarar. 39. Bu yiyeceklerle mutlu olanlar bu yiyeceklerle beslenir. Ama Tanrı diye midelerine tapanlar bu yiyeceklerden aynı mutluluğu alamaz. Bu yiyecekleri verenlere gelince onların dereceyi meyveler verdiklerinde değil niyetlerinde gizlidir. Bu yüzden kendisini midesine değil de Tanrı'nın yoluna adamış o havarinin niçin sevindiğini çok iyi anlıyorum ve onun sevincine yürekten katılıyorum. Evet, Filipililerin Epafroditus aracılığıyla kendisine yolladıkları armağanları aldı ama ben onun sevincinin kaynağını görüyorum. Çünkü onun sevincinin asıl kaynağı onu besleyen kaynaktır. Zaten şu sözleriyle bu hakiki kaynağı kendisi bize açıklıyor ve diyor ki, Tanrı adına öyle büyük bir sevinç duydum ki İşte sonunda benim için kaygılanarak bir anlık da olsa canlandınız. Aslında hep kaygı duyuyordunuz ama bir bitkinlik vardı üzerinizde. Filippililer bitkinlikten uzun süredir miskin haldeydi. Sararıp solmuşlardı ve hayırlı işler yapıp meyve yetiştirememişlerdi. İşte Paulus onlar için sevinir. Onlar yeniden canlandılar diye sevinir. İhtiyacını karşıladıkları içindir bu sevinç. Kendisi için değil. Çünkü sözlerini şöyle sürdürür. Hiçbir şeyim yok diyemem. Çünkü ben her durumda elimdekiyle yetinmeyi öğrendim. Yokluk nedir bilirim, bolluk nedir bilirim. Her koşulda, her şekilde yaşamın sırrına erdim. İster tok olayım, ister aç, ister bolluk içinde olayım, isterse yokluk. Onun bana verdiği güçle her şeyin üstesinden gelebilirim. 40. Öyleyse nereden kaynaklanıyor bu sevincin ey büyük Paulus? Nereden kaynaklanıyor bu sevincin? Nereden besleniyorsun? Seni Yaradan'ın suretinde Tanrı'nın bilgisine ermiş ey yeniden doğan insan. Ey nefse hakimiyetin timsali canlı ruh. Ey Tanrı'nın sırlarını yayan kanatlı dil. O yiyecek senin gibi ruhların hakkı. Nedir o yiyecek? Nedir seni besleyen yiyecek? Sevinç. Sözlerinin devamını da duymak istiyorum. Her şeye rağmen sıkıntılarımı benimle paylaşmakla iyi ettiniz. İşte buradan kaynaklanıyor sevinci. Buradan besleniyor. Çünkü Filippililer hayırlı bir iş yaptılar. Yoksa onun sıkıntısını dağıttılar diye sevinmiyor. Sana şöyle diyor. Dara düştüğümde içimi ferahlattın. Çünkü senden güç aldı ve bu sayede bolluk içinde yaşamayı da, yokluk içinde yaşamayı da öğrendi. Siz de çok iyi bilirsiniz ki, ey Filippililer diyor, Makedonya'dan gelip de müjdeyi ilk kez vaaz etmeye başladığımda sizin dışınızda hiçbir kilise benimle temas kurup karşılıklı yardımlaşmada bulunmadı. Oysa siz neye ihtiyacım olduysa Tesalonika'ya gönderdiniz. Hem bir kere de değil, birçok kere. İşte Filippililerin yeniden hayırlı işler yapmaya başlamasına seviniyor Paulus. Bir tarlanın yeniden hareketlenmesi gibi onların da yeniden canlanması içini neşeyle dolduruyor. 41. Neye ihtiyacım olduysa yolladınız dediğinde kendi ihtiyaçlarının karşılanmasından dolayı mı seviniyordu yani şimdi? Sahiden de bu yüzden mi seviniyordu? Hayır, bu yüzden sevinmiyordu. Nereden mi biliyoruz bunu? Çünkü Paulus şöyle devam ediyor sözlerine. Armağan peşinde değilim, ödül peşindeyim. Filipililerin hayır işleyerek ruhsal gelişimlerini tamamlamalarının beklentisi içinde olduğunu belirtiyor. Senden öğrendim ey Tanrım, armağan ile ödül arasındaki farkı. Armağan, bu yaşamın temel ihtiyaçlarını paylaşan bir insanın verdiği bir nesne, para gibi, yiyecek, içecek gibi, elbise gibi ya da bir dam altı ya da destek gibi. Ödül ise bağışta bulunanın iyi ve dürüst niyeti. Çünkü bilge öğretmenimiz sadece bir peygamberi kabul eden dememiş, bir peygamberi peygamber olduğu için kabul eden demiş. Sadece dürüst bir adamı kabul eden dememiş, dürüst bir adamı dürüst olduğu için kabul eden demiş. Sizi kabul eden beni kabul etmiş olur, beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur. Bir peygamberi peygamber olduğu için kabul eden peygambere yaraşan bir ödül alacaktır. Dürüst birini dürüst olduğu için kabul eden dürüst kişiye yaraşan bir ödül alacaktır. Bu küçüklerime, öğrencilerim olduğu için bir kap soğuk su veren kim olursa olsun size söz veriyorum ödülsüz kalmayacak. Çünkü ilki peygambere yaraşan bir ödül alıyor. Diğeri dürüst bir insana yaraşan bir ödül. Dahası sadece bu küçüklerime bir kap soğuk su veren dememiş, öğrencim olduğu için diye de eklemiş ve devam etmiş. Size söz veriyorum, ödülsüz kalmayacak. Demek ki armağan bir peygamberi kabul etmek, bir dürüst adamı kabul etmek, öğrenci olan birine bir kap soğuk su vermek, ödülse o insanı peygamber olduğu için, dürüst bir adam olduğu için, öğrenci olduğu için kabul etmek. Dul kadının İlyas'a yiyecek vermesi bir ödüldü. Çünkü kadın onun Tanrı'nın adamı olduğunu biliyordu ve bu niyetle ona yiyecek verdi. Ama bir karga ona yiyecek verdiğinde bu bir armağandı. Çünkü bu yiyecekle İlyas'ın ruhu değil bedeni beslenmişti. Çünkü peygamber de olsa yiyeceksiz kalırsa o da ölebilirdi. 50. ayrımın sonu. Sayfa 488.